14. ayrım.
İşini bitirdiğinde saat 4'ü biraz geçiyordu. Ayağına tekrar dolapta bulduğu kalın çorapları ve çizmeleri giydi. Üzerine ekstra bir kazak geçirerek dışarı çıkmaya hazırlandı. Dış kapıya geldiğinde durdu. Evin anahtarını almamıştı. Stockholm'de edindiği içgüdüleri kapıyı kilitlemeden bırakmaya karşı koyuyordu. Tekrar mutfağa girdi, etrafı araştırmaya başladı. Sonunda bir çiviye asılı anahtarı buldu. Termometre -17'ye düşmüştü. Hızla köprüyü geçti. Küçük bir tepeyi tırmanarak kilisenin önünden devam etti. Yaklaşık 300 metre ilerideki konsum mağazasına girdi. Aldığı iki kağıt torba dolusu eşyayı eve taşıdıktan sonra geri döndü. Köprüyü bir kez daha geçip hemen yanı başındaki Susanna'nın yerine girdi. Tezgahın gerisinde 50 yaşlarında bir kadın vardı. Kadına adını sordu. Susanna'ydı. Kendini tanıtarak bundan sonra oranın müdavimi olacağını söyledi. İçeride ondan başka müşteri yoktu. Susanna'nın ikram ettiği kahvenin yanına bir sandviç ısmarladı. Bir de eve götürmek için somun satın aldı. Gazetelerin durduğu köşeden Hedestad Courier'i alıp köprüye ve kilisenin aydınlatılmış ön cephesine bakan bir masaya oturdu. Manzara bir yılbaşı kartına benziyordu. Gazeteyi okuması 4 dakika sürdü. İlgisini çeken tek haber, Birger Wanger adlı yerel politikacının liberal parti üyesi, Hedestad'a bir teknoloji geliştirme merkezi açacağıydı. Mikael kapanış saatine 6'ya kadar kafede oturdu. Akşam 7:30'da Erika'yı aradı ama telefonu kapalıydı. Mutfak kanepesine oturdu, eline bir kitap aldı. Arka kapak yazısına bakılırsa bu kitap genç bir feministin sansasyonel çıkış romanıydı. Yazarın Paris seyahatinde cinsel hayatına bir düzen verme çabasını anlatıyordu. Mikael kendi cinsel deneyimlerini hem de lise düzeyinde bir üslupla pazarlayan birine nasıl olup da feminist denildiğini merak etti. Belli ki denilemezdi. Romanı yazarı yeni bir Karina Rudberg diye lanse edildiği için almıştı. Gerek biçimi gerekse de içeriğiyle Rudberg'le aralarında hiçbir benzerlik kurulamayacağını anlaması için çok fazla okuması gerekmedi. Çok geçmeden de bir tarafa bıraktı. Onun yerine 1950 tarihli Record Magazine dergisinde yayınlanan Hobalong Cassidy hakkında yazılmış macera öyküsünü okudu. Yarım saatte bir boğuk bir kilise çanı sesi geliyordu. Yolun diğer tarafında oturan Gunnar Nilsson'un evinin penceresinde ışık vardı ama kimse görünmüyordu. Harald Wanger'in evi karanlıklar içindeydi. 9 civarı bir araba köprüyü geçerek buruna doğru kayboldu. Gece yarısı kilisenin cephesini aydınlatan ışıklar söndü. Belli ki Hedwig'in ocak başlarındaki hafta sonu eğlencesi ancak bu saatlere kadar sürüyordu. Tuhaf bir sessizlik vardı. Erika'yı bir daha aradı. Yine kapalıydı. Mesaj bıraktı. Işığı söndürüp yatağa girdi. Uykuya dalmadan önce Hedwig'de çıldırma riskinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyordu. Kesif bir sessizliğe uyanmak tuhaf bir duyguydu. Bir saniyeden daha kısa bir sürede derin bir uykudan kesin bir uyanıklığa geçti. Yattığı yerden sessizliği dinledi. Oda soğuktu. Başını çevirip komodinin üzerindeki kol saatine baktı. 7'yi 8 geçiyordu. Daha önce hiç bu kadar erken kalkmamıştı. 2 masa saatini birden kurar, yine de uyanmakta güçlük çekerdi. Şimdi kendi kendine uyanmıştı, üstelik yorgun da değildi. Kahve suyunu koyduktan sonra duşa girdi. Birden kendisiyle dalga geçme isteğiyle dolmuştu. Kalle Blomqvist'in el değmemiş yerlere keşif gezisi. Duş musluğuna küçük bir dokunuşla su, haşlayıcı bir sıcaklıktan buz gibi soğuğa geçiyordu. Kahvaltı masasında sabah gazetesi yoktu. Tereyağı buz tutmuştu. Mutfak malzemelerinin olduğu çekmecede peynir bıçağı yoktu. Dışarısı hala zifiri karanlıktı. Termometre -21'i gösteriyordu. Günlerden cumartesiydi. Hedestad'a giden otobüs durağı konsum mağazasının önündeydi. Mikael, sürgün hayatına şehre inip alışveriş yapma planını gerçekleştirmekle başlayacaktı. Tren istasyonunun karşısında otobüsten indi, şehirde şöyle bir tur attı. Bir çift sağlam postal, 2 uzun iç don, birkaç tane fanila, bir kalın gocuk, sıcak tutacak bir başlık ve bir çift de eldiven aldı. Elektronik malzemelerin satıldığı bölümde portatif antenli taşınabilir bir televizyon buldu. Satıcı televizyonun Hadibi adasında hiç değilse İsveç televizyon kanalını çekeceğine garanti veriyordu. Mikail eğer satıcının dediği gibi çıkmazsa ödediği parayı geri alacağına yemin ederek televizyonu da yüklendi. Kütüphaneye uğrayıp üyelik kartı çıkarttı. Elizabeth George'un bütün polisiyelerini istedi. Bir kırtasiyeciye uğrayıp kalem ve not defteri, sonra da bütün bu satın aldıklarını taşıyabilmek için büyük bir spor çanta aldı. Tütüncüye de uğradı. Aslında sigarayı 10 yıl önce bırakmıştı ama birdenbire nikotin ihtiyacı hissetmişti. Sigara paketini açmadan ceketinin cebine koydu. Son olarak gözlükçüye uğradı ve lens suyu aldı ve yeni lensler ısmarladı. Saat 2 civarında Hadibi'ye geri döndü. Tam aldığı kıyafetlerin fiyat etiketlerini sökerken dış kapının açıldığını duydu. 50 yaşlarında sarışın bir kadın mutfak kapısının kenarına vurduktan sonra beklemeden içeri girdi. Bir elinde çörek dolu bir tabak vardı. "Merhaba, sana hoş geldin demek istedim. Adım Helen Nilsson, yolun karşı tarafında oturuyorum, yani komşuyuz." Mikael kadının elini sıkarak kendini tanıttı. "Evet ya, seni televizyonda görmüştüm. Akşamları misafir kulübesinde ışık yanması doğrusu çok güzel bir şey." Mikael kahve suyu koydu. Kahve davetine itiraz etmekle birlikte masaya oturan kadın göz ucuyla dışarı bakıp "Henrik geliyor. Kocamla birlikte sanırım sana bir takım kutular getiriyorlar," dedi. Bir el arabasını sürükleyen Henrik Wanger ve Gunnar Nilsson dış kapıda durdular. Mikael kutuları taşımaya yardımcı olmak için aceleyle dışarı çıktı. Kutuları demir sobanın yanına yığdılar. Mikael kahve fincanlarını çıkarttıktan sonra Helen'ın getirdiği keki kesti. Gunnar ve Helen Nilsson hoş insanlardı. Mikael'in Hedestad'a niçin geldiğini merak eder gibi değillerdi. Henrik Wanger'e çalıştığını bilmeleri onlar için yeterli bir açıklama olmalıydı. Henrik Wanger'in Nilsson'larla kurduğu ilişkinin samimiyetine bakılırsa, efendiyle çalışanlarının arası gayet iyiydi. Köy hakkında ve Mikael'in şu an oturduğu evi kimin yaptığını konuşuyorlardı. Nilsson çifti ev konusunda Wanger'in belliğinin onu yanılttığını iddia ederken, Henrik Wanger, Gunnar'la ilgili komik bir hikaye anlattı. Gunnar, bir akşam eve dönerken köprünün öte yakasında oturan köyün delisinin şimdi Mikael'in oturduğu kulübeye pencereden girmeye çalıştığını görmüş. Adamın yanına giderek kapının kilitli olmadığını, oradan girebileceğini söylemiş. Mikael'in küçük televizyonunu şüpheli gözlerle inceleyen Gunnar, eğer izlemek istediği bir program olursa akşamları onlara gelebileceğini söyledi. Çanak antenleri vardı. Henrik Wanger, Nilsson çifti gittikten sonra bir süre daha Mikael'in yanında kaldı. Getirdiği arşivi Mikael'in tasnif etmesi daha uygundu. Bir sorun yaşarsa eve gelip ona sorabilirdi. Mikael teşekkür edip bir çözüm bulunur diyerek Wanger'i yolcu etti. Mikael, yalnız kaldığında karton kutuları çalışma odasına taşıdı ve gözden geçirmeye başladı. Yeğeninin kaybolmasından sonra Wanger, 36 yıl süren özel bir araştırma yapmıştı. Mikael bunun hastalıklı bir takıntının mı, yoksa zamanla entelektüel bir oyuna dönüşen bir çabanın ürünü mü olduğuna bir türlü karar veremiyordu. Ama yaşlı adamın bir arkeolog titizliğiyle çalıştığı ortadaydı. 7 raf dolusu materyal toplamıştı. Araştırmanın ana gövdesi Harriet'in kaybolması hakkında polis araştırmalarını içeren 26 dosyaydı. Mikael, sıradan bir kayıp vakası hakkında bu kadar çok araştırma materyali olmasını anlamakta zorluk çekiyordu. Ama bir yandan da Henrik Wanger'in Hedestad polisine akla gelen ve gelmeyen bütün ipuçlarını araştırmaya yöneltmek için bütün ağırlığını kullanmış olacağını kestirebiliyordu. Polis araştırmalarının dışında gazete küpürlerinin de olduğu dosyalar, fotoğraf albümleri, haritalar, Hedestad ve Wanger şirketi hakkında yazılar, Harriet Wanger'in günlüğü, parantez içinde çok kısa bir günlüktü, okul kitapları, hastane raporları ve buna benzer başka şeyler de vardı. Ayrıca her biri 100 sayfalık, A4 boyutunda kitap gibi ciltlenmiş 16 belge daha vardı. Bunlar soruşturma hakkında Henrik Wanger'in tuttuğu bir tür seyir defteriydi. Yaşlı adam bu defterlere kendi düşüncelerini, spekülatif akıl yürütmelerini, olayın kör noktalarını ve gözlemlerini düzgün bir el yazısıyla kaydetmişti. Mikael bunları şöyle bir karıştırdı, metinlerin edebi üslubuna bakarak bunların düzinelerce eski not defterinden temize çekilmiş olabileceğini düşündü. Son olarak Wanger ailesi hakkında tutulmuş onlarca dosya vardı. Bu dosyadaki sayfalar daktilo ile yazılmıştı, uzun bir çalışmanın ürünü oldukları belli oluyordu. Henrik Wanger kendi akrabaları hakkında da araştırma yapmıştı. Saat 7 civarında dış kapıdan gelen ısrarlı miyavlama sesiyle dosyaların başından kalkan Mikael kapıyı açtı, açar açmaz da tekir bir kedi hızla içeri daldı. Kedinin arkasından bakan Mikael kendi kendine "O da haklı." dedi. Bir süre etrafı koklayarak dolaşan kedi, bir tabağa konulan sütü bir çırpıda yalayıp içtikten sonra mutfaktaki divanın üzerine sıçradı ve kıvrılıp yattı. Oradan inmeye hiç niyeti yoktu. Mikael, dosyalar hakkında bir fikir edinip anlaşılır bir sırayla raflara dizdiğinde saat 10'u geçiyordu. Mutfağa geçti, kahve suyu koyup iki sandviç hazırladı. Kediye biraz sosis ve bir parça da ciğer ezmesi verdi. Bütün gün yemek yemeyen Mikael'in tuhaf bir şekilde canı yemek de istememişti. Hazırladığı sandviçleri yedikten sonra cebinden sigara paketini çıkartıp bir sigara yaktı. Cep telefonunda mesaj olup olmadığını kontrol etti. Erika aramamıştı, ona bir kez daha ulaşmayı denedi ve yine telesekreter mesajı aldı. Aboneye şu an ulaşılamıyor. Mikael, özel araştırma görevini Henrik Wanger'den ödünç aldığı her debi haritasını inceleyerek başladı. Henrik Wanger'le yaptığı ada turunun bilgileri henüz tazeyken haritanın üzerinde kimin nerede oturduğunu işaretledi. Wanger klanının kişi galerisi bir hayli kabarıktı. Kimin kim olduğunu anlaması zaman alacaktı. Gece yarısına doğru sıcak tutacak giysiler giydi. Yeni aldığı kalın botları ayağına geçirip dışarı çıktı. Köprüyü geçtikten sonra kilisenin önünden geçip boğaza doğru uzanan yola girdi. Boğaz ve eski liman buz tutmuştu ama ileride kara bir kemer gibi uzanan suyu görebiliyordu. Kilisenin cephesini aydınlatan ışıklar söndüğünden etraf kararmıştı. Soğuk ve yıldızlı bir geceydi. Birden bir karamsarlığa kapıldı. Henrik Wanger'e nasıl kandığına, bu tuhaf işi nasıl olup da kabullendiğine bir türlü akıl erdiremiyordu. Bunun zaman kaybından başka bir şey olmadığını söyleyen Erika haklıydı. Stockholm'de kalmalı, söz gelimi Erika ile yatakta olmalı ve Hans Erik Werner Sturm'e karşı vereceği savaşın planlarını yapmalıydı. Ama bu konuda da isteksizdi. Ayrıca nasıl bir karşı strateji geliştirmesi gerektiğine dair hiçbir fikri yoktu. Eğer o an gündüz vakti olsaydı, Henrik Wanger'in yanına gidip sözleşmeyi iptal ettirir ve hemen Stockholm'e dönerdi. Ama Wanger çiftliği çoktan karanlığa gömülmüştü. Kilisenin yanındaki tepeden adadaki bütün evler görülebiliyordu. Harald Wanger'in evinin ışıkları da sönmüştü. Ama burunun en ucundaki Martin Wanger'in villasında, Cecilia Wanger'in evinde ve kiraya verilmiş olan evde ışık vardı. Küçük tekne limanında ressam Eugene Norman'ın kulübesinin ışığı yanıyor, kulübenin bacasından yoğun, kıvılcımlı bir duman yükseliyordu. Susanna'nın yerinin üst katında da ışık vardı. Acaba Susanna orada mı yaşıyordu? Eğer öyleyse o da kendisi gibi yalnız mıydı? Pazar sabahı geç saatlere kadar uyuyan Mikael korkunç bir gürültüyle uyandı. Nerede olduğunu ve gürültünün ayine davet eden kilise şanlarından geldiğini anlaması kısa sürdü. Saat 11'e geliyor olmalıydı. Geceliğin kapıldığı karamsarlık duygusundan hala kurtulamamıştı. Bir süre yatakta kaldı. Yatak odasının kapısından gelen ısrarlı miyavlama sesiyle kalktı, dış kapıyı aralayıp kedinin çıkmasına izin verdi. Saat 12 civarında duş aldıktan sonra kahvaltı yaptı. Kararlı bir ifadeyle çalışma odasına gitti. Polis soruşturmasının ilk dosyasını aldı. Arkasından tekrar tereddüte kapıldı. Pencereden Susanna'nın yeri tabelası görünüyordu. Dosyayı çantasına koydu, sokak kıyafetlerine giyindi. Kafe tıka basa müşteriyle doluydu. Şimdi kafasını meşgul eden Hedwig gibi bir delikte bir kafe, varlığını nasıl sürdürür sorusunun cevabını almıştı. Suzanne, kilise ziyaretçileri, cenaze ahalisi ve diğer organizasyonlar konusunda uzmanlaşmıştı. Biraz yürümeye karar verdi. Konsum pazar günleri kapalıydı. Hedeşta'da giden yolda birkaç yüz metre yürüdü. Oradaki bir benzinlikten birkaç gazete aldı. Hedwig'de bir saat dolaşarak anakara tarafını tanımaya çalıştı. Kilise ve konsumun yakın çevresindeki şehrin merkezinde iki katlı eski taş evler vardı. Mikael bunların 1910 ya da 1920'li yıllara ait olabileceklerini düşünüyordu. Şehrin kuzey girişinde çocuklu aileler için yapılmış oldukça bakımlı apartmanlar yükseliyordu. Kilisenin güneyinde kıyı boyunca uzanan villalar vardı. Hedwig'in, Hedestad'ın yöneticileri ve memurlarının oturduğu nezih bir yerleşim yeri olduğu belliydi. Mikael geriye dönerek köprüye doğru yürüdü. Suzanne'nin yeri boşalmış, Suzanne masaları temizlemekle uğraşıyordu. "Pazar telaşı," dedi kafeye girdiğinde. Suzanne başını sallayarak onayladı ve alnına düşen saçlarını kulağının arkasına topladıktan sonra "Merhaba Mikael," dedi. "Adımı hatırladın?" "Hatırlamamak ne mümkün," dedi Suzanne. "Önceki yılki dava sırasında seni televizyonda görmüştüm." Mikael biraz utanmıştı. "Haberlerde bir şeyler bulmak zorundalar," diye mırıldanarak köprüye bakan masaya oturdu. Suzanne'nin bakışlarıyla karşılaştığında da gülümsedi. Öğleden sonra saat 3'te Suzanne o gün için kapanış saatinin geldiğini bildirdi. Kilise ziyaretinin yarattığı koşuşturmadan sonra yalnızca birkaç müşteri daha uğramıştı. Mikael, Harriet Wanger'in kaybolması hakkında polisin yaptığı araştırma raporunun yaklaşık 1/5'ini okuyabilmişti. Dosyayı kapattı, çantasına koydu, kafeden çıktı, hızlı adımlarla köprüyü geçip evine yöneldi. Mikael kimin kedisi olduğunu merak ederek etrafına bakındı. Belli ki sahipsizdi. Kapıyı açıp içeri aldı. Ne de olsa ona arkadaşlık ediyordu. Bir kez daha Erika'ya ulaşmayı denedi ama telefonu hala kapalıydı. Demek ki Mikael'e çok kızmıştı. Yazı işleri bürosunu ya da Erika'nın evini arayabilirdi ama inat edip aramadı. Şimdiye kadar yeterince mesaj bırakmıştı. Erika'yı boş verip kahve suyu koydu. Mutfak divanına uzanmış olan kediyi biraz ileri itti ve masanın üzerine dosyayı açtı. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için dikkatle okumaya başladı. Akşamın geç saatlerinde dosyayı kapattığında not defterinin birkaç sayfası aldığı notlarla dolmuştu. Bunlar hatırlatma notları ve diğer dosyalarda cevabını bulmayı umduğu sorulardı. Belgeler tarih sırasına göre tasnif edilmişti. Mikael bunların Henrik Wanger tarafından mı düzenlendiği yoksa 60'lı yıllardaki polislerin çalışma sisteminin bir ürünü mü olduğundan emin değildi. Dosyanın ilk sayfasında kayıp ihbarı hakkında tutulan raporun fotokopisi vardı. İhbar Hedestad polis merkezine telefonla yapılmıştı. Telefona cevap veren polis memuru raporun altını G.P. Rittinger adıyla imzalamıştı. Mikael bunu görevli polis diye yorumladı. İhbarda bulunan Haring Wanger'di. 23 Eylül 1966 saat 11.14 tarihli kayıt raporuna adresi ve telefon numarası da eklenmişti. Rapor oldukça kısaydı. Henrik Wanger telefon açarak kardeşinin kızı Harriet Ulrika Wanger'in 15 Ocak 1950 doğumlu 16 yaşında Hedwig adasında oturur, cumartesi öğleden sonraki saatlerden beri kayıp olduğunu ailenin çok endişelendiğini bildirdi. Rapordaki nota göre P014'e polis arabası devriyesi botu 11.20'de olay yerine gitmesi emredilmişti. Saat 11.35'te Rittinger'in el yazısından daha zor okunur bir el yazısıyla düşünmüş bir not daha vardı. Polis Magnusson'un raporu. Hedwig'e giden köprü hala kapalı. Geçişler botlarla yapılıyor. Saat 11.35'te Rittinger geri dönmüştü. Hedwig'den telefon açan Magnusson, 16 yaşındaki Harriet Wanger'in cumartesi öğle saatlerinden beri kayıp olduğunu doğruladı. Aile çok endişeliymiş, Harriet'in gece evde kalmadığına inanıyorlarmış. Köprüdeki kaza nedeniyle adayı terk etmiş de olamazmış. Görüşüne başvurulan aile üyelerinden hiçbirinin HV'nin nerede olduğuna dair bir fikri yokmuş. Saat 12.19. G.M'ye konu hakkında telefonla bilgi verildi. Son not saat 13.24'te düşülmüştü. G.M, Hadbi'de, olay yerinde işe el koydu. İkinci sayfada G.M kısaltmasıyla bir botla Hadbi adasına geçerek Harriet Wanger olayının araştırılmasını üstlenen ve olayla ilgili resmi rapor tutan cinayet masası komiseri Gustav Morell'in kastedildiği anlaşılıyordu. Gereksiz kısaltmaların olduğu ilk rapordan farklı olarak Morell'in raporu daktiloyla anlaşılır bir tarzda yazılmıştı. Devam eden sayfalarda ne tür somut adımların atıldığı anlatılıyordu. Raporda Mikael'i şaşırtan bir ayrıntı zenginliği vardı. Morell sistematik bir yol izlemişti. Önce Henrik Wanger ve Harriet'in annesi Isabella Wanger'in ifadelerine başvurmuştu. Daha sonra sırasıyla Harold Wanger, Gregor Wanger, Harriet'in kardeşi Martin Wanger ve Anita Wanger'le konuşmuştu. Mikael bütün bu görüşmelerin önem sırasına göre yapıldığı sonucunu çıkardı. Raporlara bakılırsa, ailedeki statüsü dul bir kraliçeye benzeyen Henrik Wanger'in annesi Ulrike Wanger'in olaya dair verebileceği hiçbir bilgi yoktu. O akşam erkenden yatmış ve Harriet'i de birkaç gündür görmemişti. Komiserle görüşmesinin nedeni yalnızca görüşlerini aktarmakmış gibi görünüyordu. Bu görüşleri de polisin hemen harekete geçmesini istemekten ibaretti. Henrik Wanger'in abi Harold Wanger etkili aile üyeleri listesinde ikinci sıradaydı. Harriet Wanger'i Hedestad'daki festivalden döndükten sonra kısa bir süre görmüştü ama köprüdeki olaydan sonra hiç görmemiş ve şimdi nerede olduğuna dair bir fikri yoktu. Harold ve Henrik Wanger'in kardeşi Gregor Wanger, 16 yaşındaki kayıp kızı Henrik Wanger'in odasında gördüğünü, kızın Hedestad'daki festivalden döndükten sonra Henrik'le konuşmak için randevu istediğini söylemişti. Gregor, kızı kısaca selamlamış ve konuşmamışlardı. Kızın nerede olabileceğine dair bir fikri yoktu ama ona göre kız büyük ihtimal kimseye haber vermeme sorumsuzluğunu göstererek bir arkadaşının yanına gitmişti ve çok geçmeden ortaya çıkacaktı ama eğer dediği gibi ise kızın adayı nasıl terk etmiş olabileceğine bir cevabı yoktu. Martin Wanger'le yapılan görüşme çok kısa sürmüştü. Uppsala Lisesi'nde son sınıf öğrencisiydi. Orada Harold Wanger'in yanında kalıyordu. Harold'un arabasında yer olmadığı için trene binmek zorunda kalmış ve Hedestad'a geç saatlerde inmişti. Köprüdeki kaza nedeniyle Hedibi'ye ancak akşamın geç saatlerinde botla geçebilmişti. Onun ifadesine başvurulmasının nedeni, kız kardeşinin evden kaçma gibi bir planı vardıysa ona sezdirmiş olabileceği ihtimaliydi. Harriet'in annesi bu soruya tepki duymuştu ama Komiser Morell'e göre o an umut edilebilecek en iyi şey kızın evden kaçmış olmasıydı. Martin yaz tatilinden beri kız kardeşiyle hiç konuşmamıştı ve elinde anlatmaya değer bir bilgi yoktu. Harold Wanger'in kızı Anita Wanger, rapora yanlışlıkla Harriet'in kuzeni olarak kaydedilmişti. Doğrusu Harriet'in kuzeninin kızı olmalıydı. Stockholm Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiydi ve yaz tatilini Hedibi'de geçirmişti. Harriet'le neredeyse yaşıttılar ve çok yakın arkadaş olmuşlardı. Babasıyla birlikte adaya cumartesi günü gelmişlerdi. Harriet'le buluşmayı iple çekmiş ama buna fırsat bulamamıştı. Anita Wanger çok endişeleniyordu çünkü ona göre Harriet aileye haber vermeden bir yere gitmezdi. Onun bu görüşünü Henrik ve Isabella da paylaşıyordu. Komiser Morell aile üyeleriyle görüşürken bir yandan da Magnusson ve Bergman'ın ekibine, ekip 104, hava kararmadan bir arama grubu kurmaları emri vermişti. Köprü hala trafiğe kapalı olduğundan anakaradan destek almak oldukça zordu. İlk arama grubunda her yaştan kadın ve erkek olmak üzere 30'a yakın insan vardı. Balıkçı limanındaki boş kulübeler Kıyı şeridi, köyün yakınındaki ve balıkçı limanının üst tarafında Güney Dağı denilen ormanlık alan araştırılmıştı. Güney Dağı denilen yerin aranma nedeni, birinin ortaya attığı köprüde olup bitenleri izlemek için Harriet'in oraya tırmanmış olabileceği ihtimaliydi. Kuzey Çiftliği ve Harriet'in bazen uğradığı adanın öteki tarafında bulunan Gottfried'in kulübesine de bakılmıştı. Akşam saat 10 civarında karanlığın bastırmasıyla bir sonuç alınamadan arama faaliyetlerine ara verilmişti. O gece ısı 0 derecelere düşmüştü. Komiser Morel, ana karargahını Henrik van Geer'in hizmetine sunduğu çiftlik evinin alt katındaki salona kurmuştu. Morel bir dizi önlem almıştı. Isabella van Geer'in eşliğinde Harriet'in odasını incelemiş, Harriet van Geer'in kaçmış olabileceğine dair bir işaret, eksik elbiseler, çanta ve benzeri şeyler araştırmıştı. Isabella van Geer'in bu konuda pek de yardımcı olduğu söylenemezdi. Kızının gardırobundan habersizdi. Genellikle kot pantolon giyerdi ama bütün kot pantolonlar da birbirine benzerdi. Harriet'in el çantası yazı masasının üzerindeydi. Çantada kimliği, içinde 9 kron 50 öre olan cüzdanı, bir tarak, bir ayna ve bir de mendil vardı. Araştırmadan sonra Harriet'in odası kapatılmıştı. Morel, diğer aile üyelerini ve çalışanları da sorgulamıştı. Bunların bir kısmı özenle kaydedilmişti. İlk arama grubu moral bozucu bir sonuçla döndüğünde, komiser daha sistemli bir arama yapma kararı vermiş, birçok yere başvurarak destek talebinde bulunmuştu. Ormanda yön bulma kulübüyle ilişkiye geçmiş, üyelerinin arama faaliyetine katılmasını sağlamalarını istemişti. Gece yarısı çoğunluğu gençlerden oluşan 53 aktif sporcunun ertesi sabah saat 7'de Van Geer çiftliğinde olacağı haberini almıştı. Henrik van Geer, Van Geer grubuna ait kağıt fabrikasında çalışan 50 işçiyle bu gruba destek vermiş, arama çalışmasına katılanların yiyecek ve içecek sorunlarını halletmişti. Mikael Blomqvist, olay dolu o 24 saatte adada neler yaşanmış olabileceğini kafasında canlandırabiliyordu. Köprüdeki kaza büyük bir telaşa yol açmış olmalıydı. Anakaradan destek almanın güçlüğü yanı sıra aynı yerde ve hemen hemen aynı saatlerde meydana gelen iki dramatik olay arasında bağ da kurmuş olmalıydılar. Hatta Morel, yakıt tankerinin enkazı kaldırılırken Harriet van Geer'in kötü bir tesadüf eseri tankerin altında kalmış olabileceğini düşünerek köprüye gitmişti. Mikael'in Morel'de bulabildiği tek mantık dışı davranış da buydu. Çünkü kızın olaydan sonra adada görüldüğünün ispatı vardı. Komiser Morel, akla uygun bir açıklama yapmaksızın bu iki olay arasında bir biçimde bir bağ olduğunu düşünüyordu. Karmaşa ile geçen ilk günün sonunda olayın hızla çözüm kazanacağına ilişkin umutlar kaybolarak yerini iki spekülasyona bırakmıştı. O gün adayı fark edilmeden terk etmenin bütün zorluklarına rağmen Morel, kızın evden kaçmış olma ihtimalini yok saymak istemiyordu. Harriet van Geer'in ada dışında da aranmasına karar vermiş ve Hedestad'daki gezici ekiplere kayıp kız konusunda uyanık olmaları emrini vermişti. Ayrıca cinayet masasındaki arkadaşlarından kayıp kızı görüp görmediklerini öğrenmek için otobüs şoförleri ve tren istasyonu görevlileriyle konuşmalarını istemişti. Bu yöndeki araştırmalardan olumsuz sonuçlar gelmeye başladığında Harriet van Geer'in bir kazaya kurban gitmiş olma ihtimali kuvvet kazanmaya başlamış, devam eden günlerde araştırma daha çok bu ihtimal üzerinden yürütülmüştü. Kızın kaybolmasını izleyen ilk iki günde arama zinciri, Mikael'in anlayabildiği kadarıyla son derece profesyonelce çalışmıştı. Arama faaliyetlerini bu gibi olaylarda tecrübe sahibi olan polis ve itfaiyeciler yönetmişti. Hedibi adasında erişilmesi zor birkaç ormanlık bölge olsa da adanın yüz ölçümü küçük olduğu için bütün ada özenle taranabilmişti. Bir polis botuyla birlikte Peterson'a ait iki bot adanın etrafını dolaşarak kıyıları kontrol etmişti. İkinci gün arama faaliyetine katılanların sayısı azaltılmış, erişilmesi ve girilmesi zor bölgelere özellikle de istihkam denilen yere İkinci Dünya Savaşı sırasında sahil koruma için yapılmıştı. Yeni bir arama için ekipler gönderilmişti. Köydeki bütün evler, kuyular, rüzgar korunakları köşe bucak aranmıştı. Resmi tutanaklarda üçüncü gün son verilen aramaların yarattığı hayal kırıklığı okunabiliyordu. Gustav Morel, O zaman doğal olarak farkında değildi ama ulaşılabilecek son noktaya ulaşmıştı. Şaşkındı. İkinci adımın ne olması gerektiğini ya da araştırmaların nerede sürdürülmesi gerektiğine dair bir şey belirtmemişti. Harriet Wenger buhar olup uçmuş gibiydi. Ve işte Harriet Wenger'in 40 yıl boyunca sürdürdüğü araştırma böyle başlamıştı.